Ayrım 2, Yüz Karısı Orhan Kemal. Sayfa 10. 2. Koca bir çiftliğe değil, küçüğüne, hatta herhangi birine damat olmayı aklının kıyısından bile geçirmeksizin annesinin tere, turp, maydanoz, soğan sergisinin başına oturmuş, futbol meşinini dikmeye çalışıyordu. Babasına "Maçımız var," demişti ama mahsustan. Biliyordu top oynadığına kızdığını. Kızarsa kızsın, yiyip içtiği yoktu ya onlardan. Seviyordu futbolu, oynuyordu, oynayacaktı. Günün birinde bir Lefter, bir Metin, bir Naci olmayacağını bildiği halde gene de oynuyordu. Ağası doktor olacakmış da, Abidin Paşa Caddesi'nde muayenehane açacakmış da, ölme eşeğim ölme. Babasının onu zerrece sevmediğini biliyordu. Annesi seviyordu ama o da daha çok ağasından yanaydı. Az önce en küçük kardeşi Fatma'yı kucağına alıp gitmeden ağız yapmıştı. "Mehmet oğlum, biraz otur şurada. Bir yere kadar gidip geleceğim." İçini çekti. Ağasına para göndermek için postaneye gittiğini bilmiyor muydu sanki? Biliyordu. Biliyordu ama ona neydi? Neden saklıyorlardı? Saklamasalar, gerçeği söyleseler içlenir diye mi korkuyorlardı? Her gece o uyuyor sanarak babasıyla anasının neler konuştuklarını duymuyor muydu yani? Ağası doktor çıkacak, Abidin Paşa da muayenehane açacaktı. Fabrikada çalışan bacısı bile, en küçük Fatma bile. Hepsinin kafasında mahalleliye, oda komşuları Çolak Hıdır'a, kör Abdo'ya varana kadar hepsinin umudu ondaydı. Olsun, kızmıyordu. Ağasıyla o da övünürdü ama neden onu ayırıyorlardı sanki? Herkes ağasının apartmanına layıktı da bir o mu değildi? Yüz karısı mıydı? Birden anasının sergisi başında niçin oturduğunu hatırlayarak caddeden geçenlere seslendi. "Tereler, turplar, maydanozlar, soğanlar!" Başını tekrardan elindeki futbol meşinine eğdi. Yüz karısı sanılmak çok gücüne gidiyordu. Okumadı, işi haylazlığa döktü diye bir evlada yüz karısı demek doğru muydu? Yüz karısı olup da ne yapmıştı? Kimin tavuğuna kış demişti bunca yıl? Kahrı kendineydi. Yarın ağası doktor olup da memlekete gelirse, gelsin, inşallah olur gelirdi. Madem kendini yüz karısı bilip utanılacak, kibar misafirlerine çıkarmaktan sakınılacaklardı, o da gitmez, semtlerine uğramazdı. Ağasını yeni tanıyacak değildi. Asıl o utanırdı haylaz kardeşinden. Bızı sinirli sinirli sokunca eline batırdı, sövdü. Sonra kanayan parmağı sağ eliyle sımsıkı tutup kanı emmeye başladı. Gitmezdi be. Apartmanları onların olsun. Nesine yetmeyecekti şimdi oturdukları kerpiç ev? Varsın kibar misafirleriyle görüşüp konuşsun, karşılıklı kibarlaşsınlardı. Doktor ağasının kendi gibi doktor ahbapları olurdu tabii. Onlar onlara yemeğe giderlerdi. Babası lacivert elbise giyer, annesi kibar biçimli elbise. Ya fabrika iplikhanesindeki Ayşe? "Tereler, turplar, maydanozlar, soğanlar!" İle o kaltağı öyle içerliyordu ki, ağası doktor olursaymış fabrikayı bırakır, ağasının apartmanına yanlarmış. Ağası mağası, hele o biçim kısa mısa giyinip sağ sola fink atsın, Allah'ımı inkar edeyim ne baba tanırım ne ağa. Ağamın mezhebi geniş olabilir, benden kesik. Evleninceye kadar onun Azrail'i benim. Evlendi mi, atarım yıllarını kocası olacak boynuzlunun boynuna, ne halleri varsa görsünler. Tereler, turplar, maydanozlar, soğanlar. Yok eğer babası ya ağası sana halt etmek düşer biz varken, sen karışamazsın derlerse, o zaman hepsine küser, alır başını ver elini gurbet. İstanbul'a basar gider be. Onlar onu madem burunlar yüz karısı bilirler, o da onları defterden siler. Zaten takım arkadaşı Soliç asılıp duruyor İstanbul'a gidelim diye, dayanır gider. Şimdiye kadar çoktan giderdi ama anası. Anasının mahzun yüzü, yaşlı gözleri. Bu evde sadece anasının onu sevdiğini biliyor. Anası olmasa şimdiye çoktan... "Ne oturuyorsun lan?" Başını kaldırdı. Sol haf cahit. "Hiç," dedi. "Anamı bekliyorum." "Nereye gitti?" "Postaneye." "Ağana para mı yollayacak gene?" İçini dertli dertli çekti. Doktor çıkacak ya tabii. Bunların benden gizli şu dalgaları bazen öyle hükmediyor ki efendi. Şakir'in dediği gibi. Atla geç, git İstanbul'a. Lakin... Sarışın mavi gözlü Solhaf Cahit yanına çömeldi. Ne lakini? Anam dedi. Anam olmasa? Solhaf Cahit çömeldiği yerden kalktı. Pantolon cebinden birinci paketini çıkardı. Kırış kırış. İki sigara kalmıştı pakette. Birini kendi aldı, ötekini arkadaşına uzattı. Gazla bakalım. Mehmet sigarayı alırken Cahit boş sigara paketini avucunda top gibi yuvarlamıştı. Havaya attı. Vur bir kafa. Mehmet fiyakalı bir kafa vurdu. Boş paket yuvarlağı Solhaf Cahit'in önüne düşerken olanca gücüyle biçimli bir sol dış yapıştırdı. Kibritin var mı? Yok. Yoldan geçen bir hamaldan yakıp geldi. Şu benim okul dalgası olmasa? Sigarasını Cahit'in sigarasından yaktı. Ne yapardın? Ne yapacağım yahu? Basar giderdim. Radyoda maçları dinlemiyor muyum? Geberiyorum şerefsizim. Tereler, turplar, maydanozlar, soğanlar. Cahit, sen dedi. Soruyor musun? Ne diyorum biliyor musun? İnsan mektebi filan asıp atlamalı İstanbul'a. Girmeli Fener mi olur, Beşiktaş mı? Kıyak transfer ücreti, ha? Ya tutunamazsa? Cahit'in mavi gözlerinden sıkıntının gölgesi geçti. Yaş o zaman. Yaş ama İstanbul bu be. Fener, Beşiktaş olmazsa ikinci, üçüncü küme takımları olur. Buranın en iyi oyuncularından sayılırız. Üçüncü küme takımlarında da mı oynayamayacağız artık? Mehmet'in haysiyetine dokundu. Hangi üçüncü küme? İkinci kümede bile oynamam. Ben de oynamam ama sözün gelişi. İstanbul takımları bir bellemişler İzmir, Ankara. Biz de varız hesapta oğlum. Oralardaki antrenörler burada olsun da bak, su topunda, yüzmelerde nasılız? Tabii yahu. Kendi kendimize bu kadar olur işte. Ama oraya gider de büyük kulüplerden birine girdik mi? İyi antrenörlerin elinde ha? Bomba oluruz yahu. Bomba olunca biçimli birer transfer. Şöyle 25-30 binlik. Tamam. Bütün aklım bunda arkadaş. Ağam doktor olur gelirse ben burada yokum. Kuyruk altında yaşayamam ben. Büyük bir kulübe transfer olmasam bile orada şoförlük yaparım. Şoförlük, gazete müvezzilliği, ne iş olursa. Beni vurulmayan, beni istemeyenlerin yanında ne işim var? İstemiyorlar mı? İsteseler benden saklamazlar her şeyleri. En biri anam. Ağama parayı benden gizli yolluyor. Niye? Ağamı benden çok sevdiklerine içlenmeyeyim diye. Bana ne oysa, ne halleri varsa görsünler. Anası kucağında en küçük çocuğu Fatma ile gelinceye kadar konuştular. Sonra, haydi ana, bana eyvallah dedi. Güle güle oğlum. Elinde futbol topu meşini, yanında arkadaşıyla ağır ağır uzaklaşan oğlunun pantolon kıçındaki iri yama içini sızlatıyordu. Varsa ağası, yoksa ağası. Çok ihmal ediyorlardı çocuğu. Zaten kaç vakittir farkındaydı. İçine atıyordu. Her halinden belliydi bu. Ağasının lafı olup da onun aklından, fikrinden, yarınından konuşulmaya başlanınca ya savuşup gidiyor ya da o yarın koluna takar bir İstanbul falliğini ne ana ne baba gibi laflar ediyordu. Boylu poslu, yakışıklı bir delikanlı. Ağası gibi okusaydı. Okumayışı hem ağasını hem de onu okutacak güçte olmamalarındandı. O sıralar kızı Ayşe de şimdiki gibi fabrika iplikhanesinde çalışmıyordu. Kocasıyla kendi. Kocasıyla kendinin kazançlarıysa yetmiyordu ikinci oğullarını da okutmaya. Yoksa bu ağasından hem güçlü kuvvetli hem de yakışıklıydı. Top oynuyordu evet ama nedendi bu? Ağası gibi güçsüz, zayıf, naif oluşundan değil. Arada şaka maksadıyla omuzlarını tutup sıktı mı çökertiyordu Allah vermeye. Dayısına çekmişti besbelli. Aklından ağası geçti. O da tıpkı bu oğlu gibi güçlü kuvvetli, boylu posluydu. Yıllarca öncenin bir Tarsus köyünde güreş tutmaz mı? Kendi yaşıtlarına tekmil pes ettirirdi. Babası, anası, bacıları sağdılar o zaman. Ne olmuşsa milli mücadele sıralarında olmuş. Aklı pek ermiyor kendinin. Babası, emmileri, dayısı Sinan Paşa kuvvetlerine çeteci yazılmışlardı. Fransız'a karşı. Zaman zaman kocaman sakalları bıyıklarıyla gelirlerdi. Bir gece kalır, kadınları çocukları şuraya buraya haberci gönderir, sabaha karşı da geldikleri gibi usullacık çekilir giderlerdi. Haftalar, aylar böyle gelip gelip geçmişti. Her geçen gün emmiler, dayılar, hısım akraba birer ikişer eksilmiş, en sonunda da babasının ölüm haberi. Babasının ölüm haberini ille anası çok ağlamıştı. O yüzden olacak yatağa düşmüş, bir daha kalkmamıştı. Esmer, kırış kırış yüzünden süzülen gözyaşlarını elinin tersiyle sildi. Tereler, turplar, maydanozlar, soğanlar. Az önce oğlunun oturduğu yere oturdu. Sırtını onun gibi caminin eski ağır taş duvarına dayadı. Kaldırımın önünden akan pis suda kağıttan kayığı yüzdürmeye çalışan en küçük çocuğu Fatma'ya gözlerini dikti. Ağası doktor çıkınca bu Fatma'yı da okuturdu herhalde. Çocukların en talihlisi buydu galiba. 3 yaşındaydı şimdi. Ağası doktor çıktıktan 2 yıl sonra okula başlar, Abidinpaşa Caddesi'ndeki büyük, yüksek konakların saçları kurdeleli, zarif rugan iskarpinli doktor çocukları gibi de okula gider gelirdi. Ağası belki de kendi gibi doktor yapardı bacısını da. Olmayacak ne vardı? Sabırla koruk helva, dut yaprağı da atlas olmuyor muydu? Fatma'nın boğmacaya tutulduğu sıra gittikleri doktorun karşısındaki apartmanda doktorluk yapan bayan gibi. Kızına gülümseyerek seslendi. Fatma! Kağıttan kayığına dalmış Fatma bakmadan, ne vay dedi. Gel buraya. Bakışlarını anasına çevirince kağıt kayık devriliverdi. Kızdı. Ne vay be, ne vay! Gel ne diyeceğim bak. Kirli sular kayığı bozmuştu. Kaldırıp attı, anasının yanına geldi. Geldim işte, ne vay! Kızını kucağına aldı. Doktorum benim, şeker doktorum. Sen de ağan gibi doktor olacaksın, değil mi? Sen de ağan gibi doktor olacaksın, değil mi? Omuz silkti. Bilmem. Bilmez misin? Kız hani olacağım, ağam gibi doktor olacağım demiyor muydun? Diyordu her zaman, diyordu. Hatta komşu çocuklarıyla mahallenin tozlu sokağında oynarlarken Fatma doktor oluyor, çocuklar sözde hastayı ona getiriyorlardı. Hı, demiyor muydun? Diyordu ama canı istemiyordu şimdi. Sordu. İstanbul'a mı gideceğim? İstanbul'a gideceksin ya. Ağam gibi bana da paya mı göndereceksiniz? Göndereceğiz tabii. Kızını artık boşalıp pörsümüş memeleri üstünde kuvvetle sıktı. Çocukluk, ah çocukluk. Onun yerinde olmalıydı şimdi. Nerede akşam, orada sabah. Ev, koca, evlat derdinden uzak, yer içer, uyur uyanır, tekrar yer içer, tekrar uyur uyanır. Zarif pembe prostelalı bir hizmetçi kızı, zarif pembe prostelalı bir hizmetçi kız sebze dolu filesiyle sergi önünde durunca kendine geldi. Hizmetçi kız nane, maydanoz aldı, parasını verip uzaklaştı. Fatma anasının kucağından kaymış, elinde ince bir sopa, demin kayık yüzdürmeye çalıştığı pis kaldırım suyunda kendi kendine oynuyordu. Bir ara kaldırım taşına oturdu. Ayaklarını kirli suya soktu. Zaten yalın ayaktı. Kirli ayaklarının büsbütün pislenmesinden ne çıkardı? Kaça naneler? Yaşlı bir bey söyledi. Adam, ateş pahası dedi. Vallaha bey, her nane maydanozda bizim kazancımız üst üste 10 para değil. Cebinden para çıkarırken gözü Fatma'ya ilişti. Gülümsedi. Senin mi çocuk? Müşterinin naneleriyle maydanozlarını bir deste halinde iple sarıp bağlarken sahibi çıkmazsa benim dedi. Demet'i uzattı. Adam aldı, parasını verdi, gitmedi. Kaldırımın kirli sularında çıplak ayaklarıyla bir baştan bir başa koşup duran Fatma'nın yanına çömeldi. Çocuk utanmıştı. Anasına kara kara bakıyordu. Bey çocuğun kirli ama yumuk yumuk elini tuttu. Adın ne senin bakayım? Çocuğun gözleri anasında mırıldandı. Fatma. Ne güzel ismin var senin böyle. Ha? Ne güzel. Benim kızım olur musun? Fatma'nın kaşları çatıldı. Yaptı. Niye? Ben ananın kızıyım.
Ananın kızı mısın? Bak sen. Benim kızım olursan sana cici papiler, çoraplar, entariler alırım. Olur musun?
Ufacık göğsü hızlı hızlı inip kalkıyordu. Neredeyse ağlayacaktı. Sanki anası vermiş, adam da zorla çekip götürecekti.
Olmam! Diye bağırdı.
Olmazsın ha. Niye olmazsın?
Ben doktor olacağım.
Doktor mu olacaksın?
Ağam gibi doktor olacağım ben. Bıyak beni.
Anasına kaçtı. Kendini anasının kollarına attı.
Müşteri altın çerçeveli gözlüğü gerisinde gülerek bakıyordu. Elinde maydanoz, nane demeti ayrılmadan önce.
Allah seni ananı babanı bağışlasın yavrum dedi.
Fatma anasının kolları arasından adama bakıyordu. Lastik tekerlekli faytonlarla taksilerin gelip geçtiği yolun sağ kaldırımı boyunca uzaklaşıyordu adam. Kalabalığa karışıp gözden silindikten sonra anasının boynuna sıkı sıkı sarıldı.
Ana!
Anam!
Ben anamın kızıyım, değil mi?
Tabii ya.
Niye onun kızı oyacakmışım?
Olma ya.
Oymam. Ben anacığımın kızıyım. Anacığım beni ağam gibi İstanbul'a gönderecek, doktor oyacağım. Öyle değil mi ana?
Birden Fatma'nın gözüne bir kenardaki dört tekerlekli yük arabasının gölgesine sığınmış, sıcaktan soluyan kocaman bir sarı tavuk ilişerek anasının kucağından kalktı. Çıplak, kirli ayaklarıyla tavuğa usul usul gitti, durdu. Hava öyle sıcaktı ki tavuk baygınlıkla baktı çocuğa. Kalkıp kaçmak değil, gıdaklayacak bile hali yoktu. Çocuk korkarak elini uzatınca kenarları süt mavisi gözleriyle sertçe baktı, kaçmaya hazırlandı. Çocuk tekrar uzattı elini. Tavuk sinirli sinirli kalktı. Arabanın altından birkaç adım öteye fırladı. Çocuk da ardında. Tavuk kaçtı, çocuk kovaladı. Caddeye diklemesine inen ara sokak, ara sokağı kesen bir başka, sonra bir daha başka sokak. Tavuk ilkin ciddiye almadığı tehlikeden şimdi adam akıllı korkarak bu oyuna kaçıyordu. Sonunda ortalığı yaygaraya boğan bir gıdıklamayla harap bir duvardan öteye uçtu. Kurtulmuştu. Çocuk sıcaktan soluyarak duvarın gölgesinde dikiliyor, tavuğun uçup gittiği harap duvara bakıyordu. Tam anasının yanına dönecekti. Kendinden az kabaca bir oğlan çocuğu, ağzına akan sümüğünü elinin tersiyle silerek Fatma'ya çalımlı çalımlı sokuldu.
Tavuğumuzu ne kovalıyorsun kız?
Fatma ürktü. Ben mi kovalıyorum?
Sen kovalıyorsun.
Yalın ayakları kir içindeki çocuğu yukarıdan aşağı süzdükten sonra oradan savuşmayı denedi.
Ya ben kovayamıyorum.
Geldi arkasına bir yumruk vurdu.
O...
Fatma gücünün gittiğince ağlayıp anasını çağırmaya başladı.
Ana! Uyanam! Anam! Anam! Anam! Oy!
Topacık oğlan çevresine korkuyla bakıyordu. Kızın anası çıkıverse tabanları hemen kaldıracaktı. Kimse gelmeyince tekrar üstüne yürüdü. Saçını tuttu. Sağa sola salladı itti. Fatma kıçüstü yere düşmüştü. Canı yandığından değil, yapayalnız kalmanın korkusu içindeydi. İki sıra kerpiç kararmış tahta evlerin arasındaki daracık sokağı yaygaraya boğuyordu ki bir adam çıkıverince köşeden oğlan tabanları yağladı. Fatma hem ağlıyor hem de yabancının kocaman ayaklarıyla geçip gidişine bakıyordu. Adam ortalardan silindikten sonra kalktı. Elinin tersiyle gözlerini silerek uzaklaşmadan önce gene tavuğun uçup gittiği duvara baktı. Ağası doktor olunca gösterecekti o pis oğlana. O zaman da dövsün bakalım. Annesinin yanına yollandı. İkinci ayrımın sonu, sayfa 19.